Geldi mi? Gelmedi. Şimdi burada kavram konusunu konuşalım aslında. Yani esas yani tabii ki konuştuğumuz, daha önce konuştuğumuz konu, ama birazdan onu ele alalım. Burada bunların şimdi kavrama geldiğimiz zaman, yani düşünce arı kavrama ulaştığı zaman diyalektik yeteneğini orada mı?
Yok. Aşağıda.
İyi mi şu an? Doğru.
Çok fazla mı?
Yani orayı da açabiliriz ve
bunun bir cümlesi var mı diyor?
Evet, buradan bir şey.
Şurada mı?
Merkezde mi?
Değil mi?
Yok yok, burası ayrı.
Şu yan sonuna gidip onu taşıyor biraz söyledim ama o kadar değil.
Aradan sıcak hava esiyor. Sıcak hava estiği zaman burası şey olmaz.
Koridor oluyor.
Ceden bölgesi. Kavram. şimdi bunlar henüz kavramın bilincinde değiller. Yani daha doğrusu düşünenin insan düşüncesi olduğunun da bilincinde değiller bir bakıma. Ve böyle bir yani biz bilgiyle uğraşıyoruz. Bilgi nedir? Düşünce nedir? Kavram nedir gibi şeyleri yok. Soruları yok henüz. Gerçek olan işte Tanrı'dır ya da birdir dediği zaman bu tam olarak bizim doğal bilincimizin yaptığı gibi bir düşünce. O dışsal olan şeyi özneyle herhangi bir şekilde ilişkilendirmeden varlık olarak görmek. Yani onlar için Tanrı ya da bir ya da varlık dışsal bir kategori. Dışsal bir şey derdiriz, kategori değil. İşin gerçeği o birin ya da Tanrı'nın onların bilincinde olduğu içeride. Değil mi? Bunu düşünebiliyor muyuz? Yani kapılarında bir öznellik var, bir tasarım var işte bir diye ya da yani bu kavram diyemeyeceğiz ona henüz. Çünkü kavram olduğunun bilincinde değil. Yani o biri ya da varlığı ya da Tanrı dediği şeyi dışsal olarak görüyor. Dışsal burada önemli.
Aristo niye peki Tanrı'nda kavramın dışsal olduğu karşılaştıktan psikolojik sosyalistik diye bir adam
yok. O biraz orada şey gibi, doğru gibi görünmüyor aslında. Yani o Parmenides de biri özdeksel olarak görüyor. Ve, evet. Yani o şimdi çeviri hatası değildir. O muhtemelen Aristoteles'in yazıları ya Aristoteles orada hata yaptı ya ona kopyalayanlar, el yazmacılar onlar hata yaptılar. Yani o bu metinler şey değiller. Çok tartışmasız metinler değiller. Yani Yunan fragmanları bu bunların yani kendilerinden kalmadı başka yani mesela özellikle Anaximander, Anaximenes durumunda şey, bunlar kendi kitaplarından doğrudan fragman gelmediği gibi şeyden geliyor. Başka yazarların onları alıntılamalarından geliyor. Ama o başka yazarların yazıları onlar, yani papirüsün 2000 yıl dayanması, 3000 yıl dayanması söz konusu değil. Şeyler var, işte 10. yüzyıldan, 12. yüzyıldan falan kalma papirüsler var, ben internette gördüm. Onlar bile şey yapmış, yani yarısı kalmış ortaları. Dolayısıyla bu hep şey, bize gelen kopyalar, güvenilir kopyalar değil. Bu, acaba şey mi? Biraz bekleyeceğiz, 10 saniye nasıl bilmiyorum diye. Belki şey yapar, kendinden açılır. Şimdi kavram ve tasarım bu. Arasının ikisi arası. Yani burada problem bunların çevresinde dönecek ve kapattı gibi. Şimdi kavram konusuna dönersek, burada bunların dediğim gibi bütün Yani bunlar düşündükleri şeyin, adını verdikleri şeyin dışarıda nesne olarak var olduğunu düşünüyorlar. Şimdi kavram, biz onlara bakarken o sözcüğü kullanıyoruz ve kavrama yaklaşıyorlar, yaklaştılar falan diye bizim yargılarımız bunlar. Yani genel olarak elektriklerin kavrama ulaştıklarını söylerken demek istediğimiz, eğer böyle bir şey söyleyebileceksek belli bir koşul altında, sınırlama altında söyleyebiliriz ve o da şey, burada varlıktan ya da birden söz ettikleri anda zaten iyon yollar durumunda şey var, herhangi bir kavram değil, resmen fiziksel bir nesneden arki olarak söz ediyorlar değil mi? Onu bu şekilde görüyoruz ve söz ortalarının sayıları da aslında kavram olmak yerine tam tersi bir şey. Yine fiziksel şeylerin de özünü oluşturan ve kavram olmayan şeyler. Yani düşünün şimdi, şu nesne sayılardan oluşuyorsa buradaki sayının kavram olduğunu söylemek biraz şey. Onlar açısından kavramatlı değil. Yani sayı kavramlardan oluşuyor diyemezler ve şey, nesne kavramlar sayılardan oluşuyor diyorlar. Ve biz o sayıyı kavram olarak bildiğimiz için onların hangi aşamada durduklarını biz ölçebiliriz. Onlar kendileri ölçemiyorlar dedikleri yeri.
Şey yapalım, bir kapatıp açınca giriyordu ya devreye, kapatıp açayım diyorum.
Tamam, o zaman reset.
Şunu kapatayım mı?
Şimdi
ya, onunla ilgilenmeden söyleyeyim. Yok, sen devam et. Devam
edeceğim mi? O zaman yani Yunanlarda bu en sofistikalde bir kavramdan söz edildiğini söyleyemeyiz. Bir kavramdan söz edildiğini. Yani biz diyoruz ki işte elektriklerde kavram, arı kavramı ulaşıldı. İşte psikolojilerde kavramla duysal şey arasında bir orta nokta var vesaire. Yani bunları söyleyemeyiz. Onların kendileri değil. Şimdi kavram ne? Kavram soyutlama. Ben kavramı düşünüyorum, herkes düşünüyor. Yani insanın kavramsal düşünce yeteneği var. Değil mi? Düşünce, evet, kavramsal bir yetimiz ve burada felsefede, felsefenin ortaya çıkardığı şey, yine biz bunları şeyden, süreç içinden geçerek değil ama bir yerde böyle hazır, sonunda sürecin sonunda ürün, hazır ürün olarak alıyoruz bazı şeyleri sonuçları. Felsefe tarihinde öğrendiğimiz şey, insanın kavramsal yetisinin onun gerçeği bilme yetkisi olduğu, yani var olanı bilme yetkisi oldu. Yani bizim kavramsal usulümüzün, logosumuzun neyi var diyebiliriz? Varlık alanıyla bir özdeşliği var. Gerçek varlıkla bir özdeşliği var. Yani logos var olanı bilebilir.
Soyutlamak.
Ama var olan soyut mu? Yani işte bunların söylediği o arkeler falan, onlar işte soyut diyebileceğimiz şeyler olmadığı gibi tam tersine somut, yani gerçek varlık olarak onu görüyorlar. Şimdi Yunanlarda bir şey yok, ön sefetlerde. Bilgi yetimiz acaba onu bilmeye yeter mi? Yeter. Kalkın sorduğu soru, yani o bilgi gücünün sınanması gibi bir problem yok. Ona doğal olarak su diyor her şeyimizi. Ben, yani o da bilme sorunu da yok. O bulma sorunu var sadece. Bulduğu zaman bitiyor. Ve bizim felsefe tarihinin bir sonucu olarak öğrendiğimiz şey, öyle bir düşünme yetisi taşıyoruz ki
şu felsefe tarihine şuradan alabiliriz.
O yetimizi varlıkla bir iletişim içinde ya da özdeşlik içinde ya da birlik içinde oluyor. Bu önemli. Yani
her bir şey.
Evet.
mı?
Şimdi bu şey nedir? Segura bir sayısına her şeyi bir diğerdir diyerek her şeye uygulanabilir görmesi onların etkisi olabilir. Yani bir tane tanrı var, bir tane dünya var, bir tane 15 var, bir tane...
Yani
var olan her şey bir diyoruz. Dolayısıyla bir monas her şeye uygulanabilir ve her şey bir her şeye katılır. Yani bu şey Platon'un işte idealar kuramına götüren aşağı yukarıdan özel bir şey. Çünkü idealarda yani birden farklı olarak her şeye katılıyorlar. Yani kendi türündeki her şeye. İnsan idealisi bütün insanlara katılıyor. Meteksis yapıyor. Platon'un şeyi yok. Açıklaması var. Segorcular da mimesis yapıyor. Yani benzeme yapıyor. Taklit, öykünme gibi bir şey yapıyor. Bir şey var, ideal model var. Bireysel nesneler o ideal modele öykünüyorlar. Platon'da ise bir ideal var. O ideal bireysel nesnelere katılıyor. Ve onların niteliğini belirliyor. Şimdi insan üstünde var olan şey kavramlar. Yani biz mantık derken ya da düşünme yetisi derken o kavramların varlığından söylüyoruz. Ve onların öznerliğini belirtmiş oluyoruz. O öznerlik aynı zamanda bizi dış dünya ile yani bizden bağımsız olan varoluş alanı ile iletişime getiren yeti ve bu iki alan yani öznerlik ve nesnellik alanı varlık açısından özdeş, bilginin olanağı için. Yani ben kavramlarla biliyorum. Mesela kuvvet, bende gibi kavram. Ve aynı zamanda fiziksel nesnel kuvvet diye bir şey var. Eğer benim kavramsal yetim ya da o kavramın o fiziksel nesnel kuvvetten ayrı bir şey ise onu bildiğimi söyleyemem kendimize. O zaman evet, o kendinde kuvvet benim kategorimden ayrı bir şey olacak ve Kant'ın söylediği bu. Ama rasyonelistlerin söylediği şey ise başka türlü ve onlar o özdeşliği kabul ediyorlar. Şimdi benim düşüncemdeki kuvvet ve nesnel kuvvet, yani bendeki kategori, kavram ve ben onun bilincindeyim, kuvvet diyorum, düşünüyorum. Onu başka kavramlara, bağlantı içine de getirebiliyorum. Ayrıca tasarımlayabiliyorum vesaire. Yani reel olarak düşündüğümüz kuvvet ise o da analitik değil. Ya da o da soyutlanmış, tek başına duran bir şey değil de o da uzayla, kütleyle, başka cisimlerle vesaire bağlantı içine duran o da bir kategori. Yani eğer dışsal yani kuvvete kategori dersem bir yanlışlık yapmış olur muyum? Çünkü kategori ya da kavram aynı anlamda kullanıyoruz onları. Dışsal kuvveti kavram dediğim zaman kavrama özellikten ayrı bir imlem vermiş oluyorum. Ya da görev vermiş oluyorum. Yani çünkü kavram dışarıda fiziksel bir şey bulunabilecek bir şey değil. Burada şey var. İşte sorgulanması gereken nokta bu. Çünkü yani elektron diyoruz, atom diyoruz vesaire, kuvvet, devinirlik, işte momentum ya da her şey. Yani fiziğin kullandığı bütün şey kavram, terminoloji diyelim aslında kavramsal. Kavramsal ise öznel olan. İnsan düşüncesinde olan. Ve realitede olanla insan düşüncesinde olanın birliğini nasıl açıklayacak? Bunlarda öyle bir soru yok elektriklerde ve genel olarak mesleklerde. Platon'da o şey var. Konunun evlendirme. Evet. Bu şey mi? Açık mı?
Öznel kavramların kökeni yine nesnel dünyada değil mi?
Hah, yani noktaya kadar değil. Çünkü öyle olsaydı o zaman, yani kavramlarımızın kökeni nesnel dünyadadır deseydik, o zaman nesnel dünyadan o kavramları bir yolda alıyor olmamız gerekti. Ama öyle bir şeyi rasyonelistler kabul etmiyorlar. O kavramlar bize doğuştan. Evet, içgüdüler gibi. Yetiler, yani yeti. Yani insanın düşünme yetisi var. Ve o anlamda o yeti, o kavramların üretilmesini sağlayan güç, yeti güç aynı anlamda. Ve o anlamda yani nesnelle onu kastediyorsak dışarıdan alınmayı, kavramlar dışarıdan alınmıyor. Çünkü yani özellikle rasyonistler ona karşı savaşıyorlar bir bakıma. John Locke gibi görgücü düşünülere kavramlar a priori'dir ve kavramlar doğuştandır. Yani doğuştan düşünceler diyorlar bir dönem o rasyonizm.
Platon'un idealleri.
Platon'un idealleri nasıl şeyler? Platon'un idealleri nesnel varlıklar her şeyden önce. Yani Platon'un idealleri benim doğuştan düşüncelerimle aynı değil. İyi idealse, güzel idealse vesaire. Platon'un idealleri nesnel varoluşlar. Yani benim dışımda var olan şeyler. Platon'a göre o ideallerle benim iletişimim nous aracılığıyla, yani benim idealleri bilen yetim aracılığıyla oluyor. Ama Platon için ideallar nesnel. Yani özneye kapalı değil, Platon kuşkucu değil ya da Kant gibi bir bilgiye sınır getirme durumu söz konusu değil Platon'da. Platon için bilgi yetisinin sonsuz olduğunu ya da idealları bildiğini kabul ediyor. Şimdi insan durumunda kavramlar nereden geliyor? Yani bu şey gibi görünmüyor, böyle sanki kendi başına bir mantıksal soru gibi görünmüyor ama aslında bütün felsefenin bu özellikle modern dönemde ikiye ayrılma noktası, yani ikiye ayrılmasına yol açan bir noktası burası. Kavramların kökeni.
İkiye ayrılma derken diğer felsefeyle, evet, materyalist felsefeyle.
Realist ve şey, görgücü ve rasyonalistler, empiristler ve rasyonalistler olarak. Yani Descartes ve şey, John Locke. Yani bu soruda çok bir şeyse açık ve kolay bir soru istiyor. Onu da hemen geçip ilerleyebiliriz.
Soruyu bir tekrardan mısın?
Kavramların insan düşünme yetisinin doğası ya da nasıl kazanıldı, nasıl geldiği falan. Ve bu yetinin dış dünyayla ilişkisi. Yani. Şeydi, insan doğanın bir ürünü, doğa varlığıyla, bedensel varlığıyla doğanın bir ürünü. Ama doğa insanın varlığına, onun moral belirlenmelerini, estetik belirlenmelerini, soyutlama yüklerini falan onları yükleyecek bir şey göstermiyor. Özellik göstermiyor. Yani doğanın öyle bir şeyi yok. İşlevi yok. Yani ve insan o yetiyle taşıyor. Ayrıca şey diyorum, doğanın kendisi türevsel olduğu için gerçek yaratıcı olamaz ya da gerçek son neden olamaz. Yaratıcı derken felsefenin içerisinde o sözcüğü kullandığımız zaman bu Tanrı anlamında olmak zorunda değil. Yani doğa neden, neden anlamında, evet, en son neden. Doğa insana logosu yükleyecek bir yapı gibi görünmüyor. Ya da eğer onu onu da ilerisinenler var. Naturalistler, naturalistler her şeyin kökenini doğa olarak görüyorlar. Doğa son nokta, yani doğadan daha gerisi yok. Ve var olan her şey o zaman oradan kaynaklanıyor. Yani logosun kendisi doğanın bir ürünü oluyor. Naturalist bakış açısından. Öyle mi?
Evet. İlk olarak naturalist oluyor.
Evet.
Doğada
olmayan
kavramların
oradan geldiği gerektiğini ona doğanın geldiği gerektiğini demek zorunda olarak.
Devlet
var, bu doğadan. Evet. Naturalistlerin öyle demesi gerekiyor. Çünkü yani başka bir arke yok. Arke her şeyin yaratıcısı olduğuna göre nasıl kales ruhlar sudan gelir diyorsa naturalist ise, yani materyalist, naturalist materyalist var. Naturalistin de devlet, yasalar, kareler vesaire bunlar doğadan geliyor
olması gerekiyor. Ama yani kavramlar mı doğadan geliyor yoksa insanların kavramlaştırma becerisi mi doğadan geliyor?
Kavramlar ve kavramsallaştırma
yani kavram becerisi. Bir şekilde kendiliğinden, yani devlet kavramı insan beyninde herhalde var olarak olmuyor. Ama kavramlaştırma becerisi devlet kavramını yaratmasına neden oluyor.
Güzel, bu kadar işte. Yani o yeri...
Becerileri,
o yeri insanda var ve doğanın...
Becerisi bu yani, insanın kavramlaştırma becerisi var.
Evet. O yeri, yalnız dikkat edin, devlet doğal bir şey değil.
Değil, işte, kavramda doğmuyor insan.
Yani
evet,
ve doğanın o yetileri insan doğasına yerleştirmesi, insana yerleştirmesi, yani sinir sistemi olarak beyin ya da özdeksel altyapı olarak doğanın bir şey ürünü ve onu yani DNA genel olarak doğal bir varlık, doğal bir nesne ya da doğal bir molekül yani fiziksel olduğunu biliyoruz ama o da enteresan olan şey. Yani şimdi naturalizm şeyi siliyor. Daha öte açıklama olanağını ve o yüzden bir yerde insanları riske atmanın önüne geçiyor. Çünkü yani DNA'nın doğadan daha fazla sinir yüklü olduğunu söylemek hemen yani düşüncenin altındaki o temelleri biraz riskli hale getiriyor değil mi? Çünkü ne var? Yani DNA'nın özdeksel moleküler yapısının dışında taşıdığı belirlenimler bunlar nereden geliyor falan. Burada işte bir kurgulara her türlü kurguya o metafiziğin kötü anlamına kapı açılıyor. Ama felsefe oradan öyle kaygılarla hiçbir şekilde korkmuyor ve hiçbir şekilde yani çünkü orada pek bir şey yapmıyor. Başıboş kurgular üretmiyor. Yani logos diyor o kadar. O insanın düşünme yetisi var ve bu düşünme yetisi logos denen şey aynı zamanda bu nesneldir diyor. Yani bunu derken logos ayrı bir yerde vardır anlamında söylemiyor hiçbir karşılıkçı. Sadece yani Platon'un iddiaları bile belli bir yerde bulunan varlıklar değil. İnsan logos'tan söz insan düşünme yetisine nesnel olduğu ve olduğundan başka türlü olamayacağı. Yani öyle bir düşünme yetimiz var ki insan olduğumuz için bu logos nesneldir ve nesnelliğinin anlamı bunun belirli bir biçimde düşünmeye yetenekli olduğu. Yani başka türlü düşünemez. En azından bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Logos hakkında. Logos'un nesnelliği hakkında. Şimdi
burada herkese kavramda aynı şey mi anlıyoruz?
Tam olarak aynı şeyi anlıyor. Bunu da rahatça söyleyebiliriz. Çünkü evrenselliği diyebileceksek onun bu anlama gelmesi gerekir ve logosun evrensel olduğundan söz ediyoruz.
Ama hep de denmez mi felsefe ve diğer sosyal bilimler en zor kişilerin birbirlerini ne kadar anladığının belirlenmesi?
Tamam o logosun zor olması onun logosun uygulama problemi. Logosun problemi değil mi?
Peki o zaman şöyle sorayım. Şimdi bazı kavramlarda insanın belli düzeylere gelmesinin sonucu olmuyor mu? Yani kendi çok böyle basic ihtiyaçlarının peşinde olan bir insanın diğer kavramlara gelebilme şansı olmuyor. Yani eğer bu şans olsaydı olurdu diye bir
evet.
Şey mi yapıyorsunuz?
Öyle de. Tabii gelebilir mi? Yani tipiklerde ya da yani ben nasıl bir şey yapabilirim?
Tamam ama yani bir şekilde kromozom eksik olan insanlar var onların belli bir...
Onları sanmıyoruz. Onlar doğal değil. Yani doğada problem var. Doğal genetik problemler var. Ve onlar tam homo sapiens şeyi almıyor. Yani öyle uç durumları bırakırsak bir şeyi bozmuyoruz. Hiçbir şeyi bozmuyoruz ve ona son derece hakkımız var yani.
Peki şu da mı doğru oluyor o zaman? Yani bir şekilde inceleme şansımız olsaydı
evet.
Çok uzun müddet belli insan toplumları aynı fikirsel şeylere geleceklerdi. Onlar da böyle bir ilerleyiş göstereceklerdi. Sırf insan olsun.
Tamam bunlara bir başka var mı? Yani şimdi tasarım ve kavram ayrımı yaptık. Bu ayrımı burada uygulayacağız. Bu soruyu yanıtlamak için. Logos'un evrenselliği derken herkesin aynı tarzı düşünmesini kastetmiyoruz. Herkesin aynı yapıyı taşımasını kastediyoruz. Yani herkesin bir, çok, nicelik, nitelik, öz, biçim, kuvvet vesaire gibi kavramları var. Ve bunlar herkes aynı şeyi paylaşıyor. Ama düşünce ayrılıkları, birbirlerini anlamadaki sorunlar, yaratıcı sorunları falan bunlar Logos'un yapısıyla ilgili değil, çıplak sorunlar. Yani birinin Logos'u anlatma tarzı ya da bağlantılarını bildirme tarzı. Yani, ben şimdi F'ye akare ne dersen kimse bir şey anlamaz onlar. Çünkü mantıksız ve yanlış. Yani o tıklar bir şey olabilir. O anlaşılmaz. Ya da, yani birisi bir yanlış anlam var olmayan bağlantılarla dolu bir söylem üretirse o söylem de anlaşılmaz. Ya da bir tümce üretirse derse ki X, Y'dir ama ikisi arasında bir bağlantı yoksa yani şey anlıyoruz, sınıf analizi anlıyoruz mesela bu değişik bir dilde, değişik bir kültürde ve çok eski söylenecek bir zamandan geliyor ama gerçek varlık birdir falan dediği zaman onu anlayabiliyoruz. Şimdi Logos yani kültürel bir şey değil, kavramsal bir şey ve aynı zamanda orada kavramsal bir bütünden söz ediyoruz. Logos bir kavramsal bütün. Bunun insanlara, insanlığa ortak olması ve maymunları falan bunu taşımaması bu felsefenin ileri sürdüğü şey. O yüzden maymunlar hakkı diye bir şey söz konusu değil. Çünkü hak insan üstüne ait bir kavram ve insan yani hayvanlarda bu yok. Burada Logos'un evrenselliğini söylememizi sağlayan şey ve bunu kesinlikle söylememizi sağlayan şey Logos'un soru konusu. Yani hepimizde ortak olan şey Çinli'de, İngiliz'de, Amerikalı'da, Türk'te, Hititli'de, Sümerli'de vesaire bir kavram. Bu bir kavramının başka türlü olması olarak söylüyor. Ne zamana bağlı, kültüre bağlı diye başka bir şey var. Ve bu sağlık Logos'un olsun. Yani varlık dediğim zaman bu herkese bir olan şey. Ama tasarım olarak, yani varlık dediğinde eğer birisi cismisel bir şeyi düşünüyorsa, peki bilmem neyi düşünüyorsa, tabii ki onlar farklı. Tasarımlar türlülük alanı. Yani dolayısıyla tasarımlarla felsefe yapmak anlamsız çünkü tasarımlar her türlü dışsal bağlantıyı açıyor. Ama kavram kendi ancak mantıksal olarak bağlayabileceği kavrama bağlar. Ve felsefe onun peşinde. Yani bunlar bir süre sonra oraya doğru yöneldiklerini biz göreceğiz. Kendileri hala görmüyorlar. Çünkü elektriklere geldiği zaman felsefe yani düşündüğü, insan düşüncesi. Logos'un kendi hakkında düşüncesi aslında bu felsefe tarihi. Ve elektriklerde Logos ilk kez kendi öğesiyle buluşuyor. Yani soyut varlıkla buluşuyor ve o varlığın gerektiğini izlemek zorunda kalıyor. Çünkü başka bir şey yapamaz öyle ve yapmaması gerekiyor. Ve orada işte varlık vardır, yokluk yoktur vesaire o gerektiğine giriyor. Bir analitik düşünce tarzına giriyor. Ve onun arkasında, elektriğin arkasında elektriğiniz onu ilerletiyor. Çünkü o noktadan sonra gidebilecek tek nokta, yani elektriğin geldiği çatışkı noktasının arkasından gelmesi gereken nokta, Heraklitos'un kurgu birlik noktası. O, şimdi burada şeye girdik, yani Logos'un arılığıyla, soyutluğuyla ve evrenselliğiyle ilgili olarak onun felsefe tarihinde nasıl ele alındığı konusuna girdik. Yani o yüzden felsefe kavramı arılığı içinde yakalamalıdır, almalıdır diyoruz. Çünkü o zaman yani felsefe tasarımlarla iş görmenin olanaksızlığını anlayabiliyoruz. Ve kavramlarla iş görmenin de ne anlama geldiğini görebiliyoruz. Çünkü bir kavramı alıp felsefeci düşünmeye başladığı zaman Parmenides, Zenon ya da orada o düşüncesi Logos'u izlemeye başlıyor. Yani nesnel logos, ya logos dediğimiz zaman artık bu bireysel logos mu, evrensel logos mu diye bir ayrılık önemi kalmıyor. Hepsi bir. Yani hepimizin kafasında olan düşünme yetisi bu evrensel ve bireysel
özel
ve nesnel aynı zamanda. Burada kavramın alanında artık şey diye bir ayrımımız yok. Yani çünkü us alanındayız. Burada us kendi kendine düşünüyor.
Bana bir kitle sosyalistik bir kere ben tam farkını söyleyeyim.
Onu hepimiz biliyoruz. Analitik düşünce, yani analiz edilmiş, analizden geçmiş. Analiz ne demek? Analiz bir karışık durumdaki verileri tek tek ayıklama anlamına geliyor. En güzel genel tanımıyla. Gerçekten de bu gereken bir şey. Çünkü yani bir politik durum var. Afganistan'ın durumu, Türkiye'nin durumu, Ortadoğu'nun durumu var. Bunları analiz etmek zorundayız. Bunun anlamı oradaki öğeleri ayıklamak. Yani ne? Ortadoğu'yu nasıl analiz ederiz? İsrail deriz, Suriye deriz, Lübnan deriz, işte petrol deriz, ABD. Yani oradaki faktörleri alabiliriz. Arap dili, İslam dili, Hüseyinli vesaire. Yani gerektiği kadar kavramı, ilgili kavramları orada ayıklarız ve onlar da, ama eğitimsiz insan ne yapar? Oradaki Arap ya da oradaki İsrail asker bakıyor. Olayları kendi duygusallığıyla anlıyor sadece ve nefretine göre davranıyor ya da vur dediği zaman vuruyor, ez dediği zaman eziyor. Yani o insanların şeyi oradaki, tabii ki onlar da insanlar, onlar da logos tutuyorlar, onlar da o duruma çözümü, yani çözümü biraz kolay bir şey, mirakizmler de.
Ya o da düşünce doktorda durumda. Yani benim için sözlerden
konuşuyor. Nasıl?
Yani düşünce olarak öyle işte kavramlar üzerine oradaki direktifler şey yapmadan, durumluluğunu göstermeye kalkışmadan yanlış üzerine düşünüyorlar. Yani düşünceleri konu alıp düşünüyorlar. Düşüncelerini nasıl alıp düşünüyorlar. Bu kadar da böyle bırakıyorlar.
Analitik edilmiş nesneler yan yana.
Bitmedi bir saniye.
Oradaki durumluluğu yani şey yapmıyorlar. Herhangi bir şey. Hep önemli şey noktanın ne olduğunu düşünüyorlar. Yani bu zorunlulukla bu oldu şeklinde bakmak ihtiyacı duymuyorlar. Kendi kişisel keyfi şeylerle düşünüyorlar sonuçta.
Evet.
Gazetecinin durumu bu gibi geliyor bana.
Analiz edilmiş nesneler yan yana duruyor, bağlantılar dışsal kuruluyor. Yani analitik düşünmenin şeyi yok. Belirtilmiş özelliklerinden biri de yok.
Şimdi onun ötesinde bir şey, üzerine düşünme, derin düşünme denen bir yeti var. Yani o da bizim yetimiz. Derin düşünme, bu şey değil. Yine sık sık kullanacağımız bir şey. Reflection denen şey, Avrupa'da. Evet. Türkçe'de üzerine düşünme. Ha? Evet, yoğunlaşma. Üzerine
tefekkür.
Hayır. O tefekkür belki Arapça aynı anlama geliyor olabilir ama belki de sözcük başka anlamlar geliyor.
Ama o bir amaca yöneldi
herhalde. Şeyde,
o kadar şey değil, yani çok özel bir şey değil. Bu her zaman yapılan bir şey. Yani üzerine düşünelim. Bir şeyin üzerine düşündüğümüz zaman...
Düşüncenin etkisi düşünce olacak. Bu
kadar. Yani biraz önce yaptığımız gibi, analiz bizi hemen şeye götürüyor. Üzerine düşünmeye götürüyor. Çünkü orada ayıkladığımız kategorileri tek tek şey yapıyoruz. Ele alıyoruz. Onlar üzerine düşünmeye başlıyoruz. Yani orada ayıkladığımız öğeler aslında her biri birer kavram. Yani ya da birer düşünce. Ve düşündüğümüz zaman, onların üzerine düşündüğümüz zaman düşünce üzerine düşünmüş oluyoruz. Düşüncenin düşünceyi düşünmesinin anlamı bu. Derin düşüncenin yaptığı şey şu. Bir, örneğin orada o çözümlemeyi, analizi yapan bir gazeteci alalım yine. Yani bu gazeteciyle bir şeyimiz yok, problemimiz yok. Sadece örnek olarak alıyoruz. O gazeteci o kavramlardan bir bağıntı üretiyor. Çünkü yani bir haberi okursanız o haber çeşitli kategorileri birbirine bağlı. Sadece fenomenleri ya da olayları aktarmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir takım bağlantılar da yapıyor. İşte diyor ki İsrailliler şeydir, acımasızdır. Orada moral bir yargıda bulunuyor, yani oraya bir şey getiriyor. İşte Arapların hakkı yeniyor mesela. Bu da moral bir yargı ya da tüzel. Her neyse. Burada bağlantılar var. Bu bağlantılar yine logos. Bağ demek logos demek. Evet. Bu bağlantıları dilediği gibi. Eğer o haberi bir İsrailli gazeteci yazıyorsa Araplar işte İsrail askerlerini kaçırıyorlar ve İsrail hakkı askerlerinin insanlık hakkını çiğniyorlar. Uluslararası savaş yasasını ya da uluslararası bilmem ne yaşasın. Yani buradaki dışsal bağlantılar, o bağlantıyı kuran öznenin keyfine demeyelim ama öznelliğine kalıyor. Yani o orada nesnellik olanaklı tabii ki ama yani bu insan işte insanlar şey ormanın zayıf varlıklar. Kendi kültürlerine, inançlarına, ön yargılarına falan kolayca boyun eğip oradaki o şeyi nesnelliği atıyor bir kenara. Yani bile bile de şey yapar. Bu yargılar
slogan falan oluyor. Mesela işte mülkiyet hukukluktur gibi.
Evet.
Üstad en yukarı iki kişinin birleştirilmesi.
Evet. Şimdi Logos, Logos'un öznel evet iyi bir yere geldi. Yani Logos'un evrenselliğinin öte yanda eğer kafamızda soru varsa yani her insanda us nasıl aynı olabilir diye kuşkunuz varsa onu tekrar gözden geçirelim bir kez daha. Burada herkeste aynı olan şey kavramın kendisi diyoruz. Yani soyut kavram, analitik kavram diyoruz daha doğrusu ilkin. Ve yani bir kavramı biz saltık olarak yalıttığımız zaman, her şeyden yalıtıp kendi başına bıraktığımız zaman orada onun insanlar, yani bütün insanlar için onu düşündüğümüz zaman o durumda benim kafamdaki bir kavramın senin kafandaki bir kavramdan ayrı olduğunu söylememiz olanaksızlaşıyor. Mesela devlet kavramı. Değil mi? Yani iki insan var diyelim. İkisinde de devlet kavramı var. Onu düşünüyorlar. Sadece onu düşünüyorlar ve bunların aynı olmadıklarını söyleyemeyiz. Anlamına geliyor Logos'un evrenselliği. Aynı olduklarını, aynı olmadıklarını söyleyemeyiz. Çünkü aradaki farkı gösterecek hiçbir faktör yok. Yani şundan bu nedenle ayrılıyordur diyebilmemizi sağlayacak bir başka faktör yok.
Soyutlandığı zaman değil mi?
Soyutlandığı zaman. Bunu kaçırmazsanız pek çok şeyi yalınlaştırır ve yani gerçekten Logos'u bu şekilde düşünebilmek evrenselliğini çünkü bunu kafamıza almadığımız zaman ya bir boşluk kalacak ya da şey tasarımsal bir tablo. Yani herkes birbirinden ayrı varlıklar. Bu bütün insanları şey yapıyor. Aynı platforma getiriyor. Ama soyutta getiriyor. Yani bu demek değil ki Çin kültürü, Tibet kültürü, Amerikan...
Çin'e biçimini diye düşünüyorlar ama nasıl yaratılıyor?
Evet.
İçini dolduruyorlar daha sonra değişik.
Ama bu kavramları
saltıklaştırıyor. Çünkü saltıklaştırmanın anlamı bu şeyde. Parçasada ve gerçekte. Yani saltık demek değişmeyen demek. Hani saltık olan bir şey değişmez. Hiçbir şeyden etkilenmez. Bu soyut durumu içinde kavram hiçbir şeyden etkilenmez ve değişmez. Yani saltık olmak şey demek değil. Böyle yani olağanüstü güç kazanmak ya da soyut olmak. Saltık uzay.
Bir kavramın hiç değişmemesi düşüncesi hiç hoşuma gitmiyor.
Ben de hoşlanmak metodu değişmesi çok kötü bir şey olur. O zaman gerçekten hiç fark edemeyiz değil mi?
Hep konuştuğumuz devlet kavramı ilk ortaya çıktığında bunun anlamını bilmiyoruz.
Demokratikteki yansıma biçim.
Belirli devlet sorunu. Belirli
yasa kavramı değişmiyor. Ama Hammurabi yasasıyla İsveç yasaları arasında fark var.
Tamam, o zaman saltık değil.
Yasa, belirli yasalar
yasa saltık. Yasa kavramı da, devlet kavramı da ancak saltığa yaklaşabiliyor bu anlamda. Saltık diye bir soyut kavram geliştirebilirim ama ona yaklaşabilirim. Ona tam anlamda ulaşamam.
Olması gereken kurallar direkt olarak ne değişiyor?
Zaman
bak, yasanın kavramıyla belirli yasayı ayırt etmiyoruz
ya
burada.
Yani ahlak, evet. Saltık olarak ahlak var mı?
Nedir ahlak? Onu bir açalım önce.
İyilik kötü. Ama ahlak hep ahlak. Tarihten beri ahlak.
Yani sizin ahlakla anlattığınızda benimki aynı.
Ama bu konu mümkün değil.
Yani hep
onun içindeki
kavramı yani saltık bir ahlak kavramı vardır.
Evet.
Ama o ahlak kavramının çeşitli yönleri vardır. Aynı yani bir Eskimoğlu'nun ahlakıyla benim ahlakım aynı olamaz. Ama onda da bir ahlak kavramı vardır. Yoktur demiyorum. Saltık bir ahlak kavramı var.
Evet. Şimdi ben bir tek şey ekleyeceğim oraya. Onun üzerine düşünmek gerekiyor. Yani ahlak ve belirli ahlak ya da yasa ve belirli yasa. Bunların ikisini aynı göremeyiz. Yasa kavramı Hammurabi içinde, bugün içinde, bugünkü insanlar içinde aynı. Değişmeyen şey yasanın kavramı. Yani yasa insanların uyması gereken, uymadıkları takdirde ceza gerektiren kurallardır. Mesela yasanın kavramı buysa, bu Hammurabi içinde, şey içinde, Justinian içinde ya da işte Cumhuriyet'in yasaları içinde aynı. Ama yasaların kendileri değişiyor. Yasa kavramı değişmiyor. Belirli yasalar değişiyor. Yani belirli yasalar, yasanın maddeleri değişiyor ama yasa olarak yasa değişmiyor. Yani bir kavramı soyut olarak olduğu gibi bunun değişmesi nasıl olabilir? Bir
şey söyleyebilir miyim? Doğru yasalamış olabilir miyim? Ahlak da hiçbir zaman yani iyiden şaşmama gibi bir şeyde değişiklik yok. Yani buradaki hep düşünülen şey iyi olan insanın her zaman ahlakın ne olduğu çok kabaca. Yani orada işte o anlamda mı siz değişmeye gidiyorsunuz? Her yerinde yasa maddeleri var. Öyle tamam.
Onu ben söyledim.
Ama
Ömer'in söylediği şey yasanın değiştiği.
Hayır ama ahlaktaki gördüğü şey ahlaktaki. Değiş demek. Yani iyi.
Ahlak da değişiyor.
Şimdi de
aynı şey söylüyor zaten. Ahlak diye bir kavram var.
Hayır, yani
çok saldırmıyor.
Yani
evet. Tamam.
İyi ahlakı da.
Ama ne kadar çok
İçeriği değişiyor diyebilirsin ama ahlak olgusu ya da ahlak kavramı soyutluğu içinde kalıyor. Yani hayır. Yani çünkü orada göreli şey yapamayız. Soyut olana göreliği yükleyemeyiz. Yani soyut çünkü ve saltık olmasının anlamı var. Saltık mesela fizikte düşünelim. Saltlıklar sıfır noktası. Bu aslında bu bile soyut gibi geliyor bana. Çünkü fiziksel olarak, reel olarak ona ulaşmak. Yani yaklaşıyorsun ama ulaşamıyorsun.
Tam diye ulaşamıyorsun.
Evet. Çünkü her zaman bir şey var orada. Atomlar, elektronlar, bir şeyler var. Hareket var. O sıfır, o dinginlik durumu demek. Yani saltlık sıfır. Fiziksel dinginlik durumu demek ki şey değil. Mümkün değil. Yani saltık uzay şeyde kullanılıyor bu işte. Eğer şey okursanız o Alexander Coyle'nin kitabını, Newton, Leibniz falan o dönemde aynı zamanda da şey Einstein'in karşı çıktığı bir şey. Yani saltık uzay vardır diyor Newton, Einstein yoktur diyor. Tabii aslında yok saltık uzay diye bir şey. Yani saltık uzay varsa ondan söz ediyorsak bu ancak soyut uzay anlamına gelebilir ve yani reel olan şey ayrıca şu da bizim bir şeyimizdi. Yani kullandığımız mantıksal aygıtlardan biriydi. Bir kavram soyut iken saltık ya da soyutluğun ve saltıklığın birliğini söylüyoruz bu şekilde. Devlet kavramı örneğin ya da yasa kavramı ya da töre ya da ahlaksal bir ilke mesela varsayalım böyle bir şeyi. Bu soyut olarak saltık ama belirlilik alanına geçtiği zaman realite yani tikelleştiği zaman ya da belirli bir yasa olduğu zaman o saltıklığını yitiriyor ve göreli oluyor.
Varlık gibi bir şey mi oluyor?
Aynı şey. Göreli oluyor.
Varlık da aynı gibi.
Yani görüngü gibi oluyor. Varlıktan çok görüngü gibi oluyor. Görüngünün göreliliğinden söz edebiliriz. Varlık göreli değil. Yani varlık değişmez ve saltık olanı imleyen bir kategori. Ama görüngü ve oluş dünyası yani, evet. Dolayısıyla yani belirli yasalar her zaman şey, göreli. Ve iyi örneği, iyi kavramı soyut. Bu herkeste bir. Herkeste ve her zaman bir. Logos'un evrenselliğinin imlemi bu. Ama belirli iyinin ne olduğuna geldiğimiz zaman burada hemen saltıktan uzaklaşıyoruz. Belirli, yani genel olarak iyi soyut bir şey biliyoruz. Nedir iyi? Orada herhangi bir şeyden söz edilmiyor. Genel olarak iyiden söz ediyor. İyinin kavramı bu. Kavram.
Belirlenimi başka bir tür belirlenim. İyinin belirlenimi. Diyalektikle artık mümkün olan belirlenim.
Hangi belirlenimi?
İdeanın belirlenimi.
Olarak. Evet. Evet, tabii. Yani iyi bir kendisinde belirli. Çünkü iyi. O bizim burada düşündüğümüz şey evrensel iyi ve tikel iyi. Evrensel iyi, genel olarak iyi. Yani burada bir şey yok, belirlilik yok. Ama yalan söylemek, doğru söylemek iyidir. Yalan söylemek kötüdür. Yani mesela doğru söylemek iyidir. Bu belirli iyi. Ama bu saltık değil. Yani saltık olması şu olacaktı, her zaman doğruyu söylemek iyidir. Öyle Kant'ı biraz okursanız göreceksiniz. Yani bu biraz Kant'ı anlamak şey, insanlar bir başaramıyorlar şeyden dolayı. Göreli başarılarından dolayı. Kant'ın söylediği şey, yani öyle şey diyor, kuralını öyle hesapta ki onu herkes için önerebil. Yani evrensel bir şey, kural olarak onu ileri sürebileceğim bir şekilde.
Çuval bir kendine batır.
Yok, o
yeni kendine çuval başkasına.
Onun şeyi var, hipotetik, imperatif ve kategorik imperatif arasındaki ilişki, yani o konuyla ilgili şeyi var. Yani çok meşhur o işte. İlkeni düzgü diyor, maksim, düzgünü öyle seç ki onu aynı zamanda bütün insanlar için de maksim olarak önerme olanaklı olsun. Yani o evrensel bir şey arıyor, belirli iyi arıyor. Evrensel, belirli iyi. Böyle bir şey olamaz diyor rasyonalizm. Çünkü belirli iyi, belirli olmasından dolayı otomatik olarak göreli, sonlu ve evet. Yani yalan söylemek kötüdür. Tamam. Ama yani düşmanına yalan söylüyorsan şey. Sokrates'in ya da Platon'un verdiği örnek var şeyde, devlette. Yani sözünü tutmak iyidir ama bu da saltık değil. Çünkü diyor bir arkadaşın sana silahını teslim ediyor, emanet ediyor, sakla diye. Ondan sonra ertesi gün aynı arkadaşın zil zurna sarhoş gelip senden silahını istiyor diyor. Sözünü tutar mısın diyor. Çünkü ona o silahı verdiğin anda gidip birisini öldürecek. Vesaire. Yani bunlar şey. Kant şeyi arıyor diyebiliriz. Hiçbir durumda çürütülmeyecek belirli iyiler arıyor.
Sokrat da bunları aradı mı?
Sokrat ama bunu işte çürüten kendisi. Yani devlette Sokrat'ın bu verdiğim örnekler Platon'un Sokrat'ın ağzından verdiği örnekler. Sokrates belirli iyinin logosu deniyor orada. Logos aynı zamanda tanım anlamına da geliyor ve Sokrates'in aradığı şey ve koşulsuz iyi olarak gördüğü şey soyut iyi. İyinin kavramı. Yani Sokrates eğer şey olsaydı, o hataya düşecek olsaydı Kant'tan bir farkı olmazdı. Yani Kant düşebiliyor çünkü...
Onu faydacılar söylüyor daha çok yararlı.
O yararcılar. Onlar yani şimdi felsefede işte olanaklı en büyük sayının ve olanaklı en büyük mutluluğu falan böyle ahlakı felsefi çözümlemesi, ussal çözümlemesi, onun kategorilerinin çözümlemesi. Yani şunu yap, bunu yap, işte en iyi moral ilkeyi bul ya da en iyi has kalpçisi yapıyor, Bentham denen tip. Yani bu moral felsefeci ol. İngilizlerin moral felsefecileri böyle adamlar. Yani bunlar değil felsefenin işi. Bizi ilgilendiren şey iyi nedir? Sistem içinde. Yani belirli iyiler değil. Genel olarak iyi nedir? Genel olarak doğru nedir? Genel olarak hak, özgürlük, istenç. Bunlar ahlak kavramı yine bu şey çok önemli bir şey. Yani ahlaksal dendiği zaman gündelik dildeki kullanım son derece elverişsiz. Ahlak dendiği zaman bizim anlamamız gereken şey duyunçla ilgili olan demek. Doğru ve eğri olabilecek şey demek. Yani eğer o...
Ailesini başkaldırmayan...
Vicdani bir şey mi?
Ha, ahlaklı çocuk, yani düzgün davranma değil, ahlak eğriyi de kapsıyor ve ahlaksız dendiği zaman bu şey demek değil, eğri davranan, kötü davranan demek değil ama henüz ahlaklı olma düzeyine olgunlaşmamış bir kültürü bireyi belirtiyor. Hani şeyler için, Atina için söylenebilecek bir şey bu. Çünkü Atinalıların Sokrates'e ve daha önce sofistlere kadar ki tarel durumlarını düşünürsek burada dikkati çeken şey Atinalıların, yani normal Atinalının, o 100 bin kadar Atinalı var ya da 150 bin köleler belki de, bunların ahlaklı olmalarının anlamı şey olacaktı. Kendi törelerini sorgulayabilmeleri. Sorgulamıyorlardı. Törelliklerini sorgulamadan boyun eğiyorlardı ve sofistler ilkin.
Bu ahlaksızlık
nedir? Bu ahlaksızlıktır. Yani ahlaksızlık da terbiyesizlik gibi olur. Değil ama büyük sınamasından geçirmeme anlamında. Yani Atinalıların hiçbir ahlakı yok. Bizden.
Yani insanın kendini yargılamayı.
Doğru ve iyi. İyi ve kötü. Herkesi yargılayabilir.
Vicdan kendine değil
mi? Vicdan.
Benim vicdanım da siz niye bilmediniz?
Tabii vicdan herkesin kendisi. Ben mümkün değil. Vicdan, duyunç özgürlüğü dediğimiz şey o. Yani kimse kimsenin duyuncunu şey yapamaz, etkili, zorlayamaz. En azından o. Yani...
kötü açısından kendini yargılama.
Tamam. Şimdi kendi yargılama değil, kendi yargılama. Yani çünkü bir insan, benim duyuncum... şimdi Atina'da sofistler şey yaptılar... Ne yaptılar? Sofistler aslında vicdansız insan adamlar. Yani şey değiller, dürüst ve erdemli insanlar değiller. Tam tersine yani. Sofistler yamukluğun şeyleri, şampiyonları, öyle demek lazım. Çünkü en yamuk davayı şey yapabilirler, haklı gösterebilirler. Biliyorlar şeyi, sözcüklerle. Uslanmama oyunları yapıyorlar. Evet. Şimdi sofistlerin Atina saflığını, terel saflığını kırmalarının, kırabilmelerinin nedeni onların sofistliklerinde yatıyor. Çünkü sofist için hiçbir belirli yasa, töre vesaire saltık değil. Ve sofist hepsini şey yapabiliyor, çiğneyebiliyor. Çünkü sofistin...
Onlar ahlaklı mı olmuş
şimdi? Onlar...
Yani senin...
Ahlak, Atina'nın ahlaksızlığını kırdılar diyoruz. Yani duyunç uyuşukluğunu kırdılar. Çünkü... Ahlak ortaya çıktı. Duyunç kendini uygulamaya geçirdi ve sonra Sokrates geldi. Sokrates'in özelliği iyi, duyuncun ilkesini iyi, her şeyin üstüne koyması. Atinalı inancını sorgulamıyor, töresini sorgulamıyor. Onları sadece kabul ediyor ve onlara uyuyor. Sofistler o dogmatizmi, o inanç ve töre dogmatizmini karaktersizlikleri nedeniyle ya da erdemsizlikleri nedeniyle yandılar. Çünkü onların için hiçbir şey kutsal değildi. Ya sofistlerin böyle bir şeyi var. Hem tarihte hem felsefe tarihinde önemleri var. Çünkü yani sofistler öğretmenler. Bunlar kötü bir şey yaptıklarını falan da düşünmüyorlar. Çok usta diyalektikçiler de var içlerinde sofistlerin. Ve bir ara burada şey yaptık. Küçük bir alıntıyla sofistlerden söz edildi. Bunlar Elea'dan gelen insanlar. Yani
Atina'da mı yaşıyorlar?
Her yerde geziyorlar ve para kazanıyorlar. Yani bunların amacı
öğretmenlik
yapıp para kazanmak. Ve yani şimdi para kazanmak da gerekiyor. Bir insanı para kazanmak için kıyamazsın. Ama sofistler para kazanmak için şey yapıyorlar. Haksız olanı haklı göstermeyi de kabul ediyorlar.
Yani
sofist her zaman var.
Yani bir akşam tempo var mı gibi?
Şimdi o insanın şeyine bağlı.
Yani burada da işte para kazanmak için her türlü yamukluk.
Onu yasalar engelliyor. Yani yasalar var ve o dünya şimdi biraz şeye gidiyoruz. Daha ahlak konusu genişliyor. Yani insanın doğasında bilinç diye bir yeti var ve bu yeti insana doğruyu gösteriyor, iyiyi gösteriyor, haklıyı gösteriyor. Ve özgür kaldığı sürece insan, yani doğrusunu ve eğrisini saptamada dış yetkilerin altında kalmadığı sürece, o zaman hiçbir şeyden korkmamızın bir gereği yok. Yani çünkü insanlar eğer yamukluk artıyorsa onu görecekler ve işte gördüm mesela bu bir şey. Dünç edimi, yani başkalarına da gösteriyorsun ve insanlar doğal olarak orada duyuncu doğrularlar. Yani duyunç insanlarda süs olan bir yeti değil, etkili bir yeti ve ama önemli olan şimdi şey, bir çevrenize bakın, nerede duyunç özgür? Yani inanç dinlerde açıkça şey var, insanın duyuncunun üzerinde duran bir güç var. Yani şu iyi diyor, bu iyi diyor, bunu yeme, bunu ye, bunu giyme, bunu giy ve bunu totaliter rejimler de onlara dayanarak kullanıyorlar vesaire. Yani şimdi inancın dogmatizmi altında duran bir duyunç özgür değil. Burada aslında inancı kaldırmak şart değil ama şunu söylemek lazım. İnanç benim duyuncumun onayını almalı. Yasa benim duyuncumun onayını almalı. Töre benim duyuncumun. Bunu söyleyebilen bir kültür ya da insanlar ya da toplum özgürdür. Kimler bunu söylüyor? Yok. Asiyi silin. Yani bütün Asya'yı silin. Ondan sonra Orta Doğu'yu, bütün Orta Doğu'yu silin. Türkiye'nin %90'ını, %95'ini silin. He? İşte Avrupa'nın belli protestan ülkeleri falan, yani dünyanın nüfusunun şu anda %3'ü, %5'i falan kendi duyuncunun şeyinde, kendi özgürlüğünün bir. Yani duyunç özgürlüğü dediğimiz şey, gerçekten özgürlük dediğimiz şeyle bir. Çünkü yani duyunç özgür olmadan bir insanın özgür olması söz konusu değil ve duyunç özgür olduğu anda o insanın köle olması söz konusu değil. Sorgulamayı, duyunç özgürlüğü getiriyor. Her şeyi sorgulayabilir.
Tamam ama yani...
Yani iyilik kötülük açısından, teknik açısından...
Niye yapmayımı da katıyoruz değil mi?
Tabii.
Ha, şimdi öyle olduğu zaman bazı bu sefer hani çok bizim insancı olarak düşündüğümüz işte aile kavramına uymayan bazı davranışları da mı içerecek? Anladın mı ne de takıldığını?
Biraz daha aç.
Ne bileyim işte...
Evet.
Yani şimdi ben mi fazla çekiştirdim veya orada ne problemim var onu sormaya çalışıyorum. Şimdi birçok şeyi denemeye böyle olursa ne olur diye giderse senin dediğin o özgürlükle böyle bir şey de mi denenecek?
Denemek değil. Yani şimdi ilkede şunu söyleyebiliriz. Yani duyunç özgürlüğü insan hakkı. Yani bu insanlık için zorunlu bir şey. Ve tarih bunun kazanılması yönünde işliyor. Yani ve artması yönünde işliyor. Ve bu işte ilk kez politik felsefeden hatırlıyoruz. Bunu liberalistler söylüyorlar. Yani ilk kez Musa'da ve ön sokratiklerde var. Yani duyunç özgürlüğü denen şey, özgürlük denen şey, bireysel özgürlük denen şey. Yani burada henüz duyunç özgürlüğünden söz etmiyoruz şeyde. İonyalılarda. Ama istenç özgürlüğünden söz ediyoruz. Şimdi tarihin gelişmesi bu yönde, yani istenç özgürlüğüne ve duyunç özgürlüğüne doğru ve bunu insanlığın bütününe yayarsak bu korkulacak bir şey değil. Yani özgürlük, insanları özgür bırakmaktan korkma gibi bir eğilim var. Yani özellikle bu tutucu rejimlerde ve Türkiye'de de böyleydi. Yani özgürlükten hep korkma. Çünkü insanlar yamuktur ve o zaman insanları özgür bırakırsak çalarlar, çırparlar falan filan. Özal bunu kırdı. Özal o aydına özgü şeyi kaldırdı ve gerçekten de çalmaya başladı insanlar. Yani şey değil, o aydınların kaygısı haklı çıktı. Ama aydın hiçbir zaman durumu değiştirme şansını taşımıyor. Özgürlük verildiği zaman insanlar bir süre sonra çalmanın kötülüğünü görme şansını taşıyorlar. Ve çalmaktan, hırsızlıktan kurtulma şansını taşıyorlar. Yani totaliterlik ya da baskı rejimi, aydınların baskı rejimi insanlığı hiçbir zaman geliştirmez. Ama bir hırsızın yönetimindeki hükümet de yapabiliyor. Yani insanlara evet o kendilerini tanıma, kendilerini görme şansını tanıyor. Ve o şans insanları olgunlaşması için zorunlu. Yani insanlar sürekli olarak, şimdi hırsızlığı önlemenin en güvenilir yolu bütün insanları bir hücreye kapatmak. Yani o zaman hiç kimse hırsızlık yapamaz.
O zaman yönetenin yönetilenlerden biraz daha artırları olması lazım gibi bir şey gerekmiyor.
Sanırım gerekmiyor. Çünkü yönetilenler çok fazla artılı yöneten istemiyorlar ve onları özellikle seçmezler. Yani burada Tayyip bu ülkenin en erdemli insanı değil, en zararlı insanlarından biri ve halk onu seçiyor. Yani ve pek çok yararlı olabilecek insan, yine yani daha uygar, daha medeni insan onu seçiyor. Evet, yani çok akıllı bir insan şeyler idiotlar arasında şanslı olamaz. Yani yabancılanır ve dışlanır. O zaman Dünç Soyut ve onun dış denetimden özgürleşmesi, kendi yani bir de olgunlaşması var. Gerçekten Dünç insanda a priori olduğu için şey değil, olgun değil. Yani o bir yeti olarak bulunuyor ve onun gelişmesi şeye bağlı, insanın deneyimine bağlı ve o zaman içinde olabilecek bir şey. Ama o yüzden Türkiye'nin şansı orada yatıyor. Yani burada insanların duyuncunu denetleyecek de onu engelleyecek bir güç yok. Yok, açıkçası yok. Yani bu cumhuriyetin başından beri böyle. Ama bunun farkına varmak zaman aldı. Yani yani burada duyunç özgürlüğü çözülmüş. İstediğine inan deniyor. En azından ilke olarak bu böyle ve ilke her şey realite demek olmasa da realitenin başlangıcı. Yani yani burada özgürlük, yani yeni bir toplum. Özgürlük konusunda şey değil, deneyimli değil. Mesela mülkiyet özgürlüğünden korkuldu. Yani hep, yani komünizmin, solun, sosyalizmin şey olması burada, ağırlık kazanması yine o özgürlük bilincinin eksikliğinden geldi. Çünkü yani mülkiyet hep hırsızlık olarak görülüyor.
O başka bir yerinde de dünyada...
Proton sözü, yani o Türkiye'deki özellikle belki şimdi kırılacak ama yine de bir hırsızlık dönemi yaşanacak Türkiye'de, yani yaşanıyor da zaten şu anda. Yani mülkiyetin yasalar tarafından denetime alınması o bir yasal olgunluğu gerektiren bir şey. Türkiye'niz o süreçte değil. Dolayısıyla bir hırsızlık döneminde şu anda. Ama yani mülkiyeti hırsızlık olarak gördüğümüz zaman o zaman hemen şey, sosyalizme gideceğiz ve hiçbir zaman özel mülkiyeti tanımayacağız insanlara, çünkü insanlar hırsız. Yani bu insana güvenmeyen bir bakış açısı. Özünde insanı kötü gören ve bencil gören, yani bencil insan, tamam bu şey değil. Ama kendi haklarını ve çıkarlarını gözetmek şey değil, suç ya da moral olarak suç olan bir şey değil. Onu saltık yapmak şey. Suç olan ya da moral olarak kötü olan şey o. Yani düğüncün özgürleşmesi, gelişmesi için özgürlük gerekiyor ve özgürlük zorunlu olarak bir şey aşamadan geçiyor. Haklı, yani bozulma aşaması.
Gelişmiş toplumlarda da hani Avrupa'yı da düşünürsek birçok kural olduğu için birçok hatalar, kazalar, işte ne bileyim
evet. Bu özgür, yani özgür olgunlaşmasının koşulu özgür olmaktan geçiyor diyoruz. Bu mantıksal bir şey. Çünkü yani bir insanı sen büyüyünce gelişmemiş bir insanı eğer sürekli olarak şeyden, mülkiyetten yoksun bırakırsan gerçekten hırsızlık yapamaz. Ya ama açık olan şey şu, o insan kendinde hırsız. Çünkü mülkiyeti bulduğu zaman çalacak. Mülkiyet vermeyerek sen onun hırsızlığını engelliyorsun. Şimdi öte yanda şey var, başka bir insan var, mülkiyet deneyimini yaşamış ve çalmıyor. Yani o insan artık o insandan hiçbir zaman korkmasın. Çünkü o hırsızlığın zaten yanlış olduğunu biliyor. Ama birinci durumdaki insan, yani işte Sovyet Cumhuriyetlerini, Sovyetler bile yetiştirdiği insan karakteri o. Yani o insanlar hırsızlık yapmıyorlardı çünkü mümkün değildi ve sistemden çıkar çıkmaz klepto kapitalizm başladı şeyde, Sovyetler'de, Rusya'da biliyorsunuz. Yani hala öyle. Yapıyorlar ama Amerika'da aynı zamanda birbirleriyle yasalar, hukuk düzleminde kıyasaya kavga veriyorlar. Yani toplum alanı şey değil, arkadaşlık alanı, aile alanı falan değil. Orada bireysel çıkarların çatışması yaşanıyor ve herkes, yani toplumsal ilişki, alışveriş ilişkisi ve herkes alışveriş ilişkisinde birbirine kazık atmaya çalışıyor. Vermemeye, az vermeye, geç vermeye vesaire vesaire. Burada da öyle, Amerika'da da öyle. Yani bu toplum demek şey, insanların yan yana durmaları demek değil. Orada bir ilişki var, o ilişki ekonomik ilişki tabii ki ve alışveriş ilişkisi. Alışveriş ilişkisi. Yani çıkar ilişkisi ve orada hukuk var. Orada moral, duyuş falan o şey değil, yeterli değil. Yani eğer insanlar sözleşmelerini, alışveriş ilişkilerini mesela şey yapıyorlarsa, yani hukuka götürmeden iş gerçekleştiriyorlarsa, o zaman oradaki sistem iyi işliyor demek. İsveç'te olan şey, Amerika'da olan şey. Burada öyle değil. Yani burada
devleti konuşurken, oradaki özgür bireyleri konuşurken demiştik ki onun özgürlüğün başladığı yerde benimki bitiyor. Dolayısıyla da kendi özgürlüğünün teminatı olarak kurallara ve devletin işleyişine uyuyordum. Yani bu çok yüklenmiş bir kendi özgürlüğümüz.
Doğru mu? Benim başladığı yere bunu koymak çok önemli o zaman. Nerede başlayacağız benim?
Tamam.
Ama yani böyle bir şey konuştuk değil mi? Bunu doğru
üç aşağı beş yukarı toparladım. Biraz da bir daha formüle etmen gerekiyor. Yani yanıtlayabilecek kadar anladığını söyleyemem.
Yani birlikte karar vermiştik. Yani.
Ama o terimi kullanmadık. Yani ben özgürlüklerin de nerede bittiği, nerede başladığı ben gibi.
Demokrasi diye düşünürsek, evet. Orada herkes kendi özgürlüğünü nerede bilir, onun da sınırlamasını kendi getirerek kendi özgürlüğünün de teminatını yakalamış olur. Yani sen de sonrakine açmıyorsan ona seninkini açmayacağını bilerek.
Peki, daha onun üzerine.
Ha, şimdi ben de bunu şey diye düşünmüştüm. Hani bir hemfikir olunan kurallar dizisine bilinçli olarak evet demek. O zaman yani yasaların olması da bu anlamda istenmişlik değil mi? Evet. Yani sen duyur koyun dedin de
tamam.
Olmasın yasalar da işte en ideali zaten kendi duyumcumla
duyunç ve yasalar arasındaki ilişki farklı. Yani duyunç ahlak alanına ait. Yasalar ahlak alanına ait değil. Yasalar tüze alanına ait ve devlet alanına ait. Yani yasa ve ahlakı ilişkilendirmek ayrı bir konu. En azından şu var, yasa, ahlak saltık olarak özgür olduğu için yasaların yargıcı olabilir. Dolayısıyla yasalar kendilerini ahlaktan geçirmek zorundalar. Ahlakın onayını almak zorundalar. Duyuncun onayını almak zorundalar daha doğrusu.
Bir yerde toplumun duyuncunu yansıtmak
toplumsal duyuncu yansıtmak durumundalar. Ve yani yasaların iyiliği kötülüğü o da şeye bağlı işte, kültürün olgunluğuna bağlı. Yani İsveç yasalarıyla Irak yasaları herhalde farklı olacak ve onların şeyleri farklı, olgunlukları, duyunç gelişmişlikleri, yani etikleri falan her şeyleri farklı. Bu burada özgürlüğün genel olarak şu, özgürlük insanların şey yani korkmaması gereken bir şey ve özgürlük korkusu özellikle aydına özgü bir şey, korku ve son yıllarda yani aydın cahil değil ki.
Aydın'ın karşısında bir şey herhalde.
Ha, tabii.
Yani aydın korkar diyorsun da ben de cahil değilim. Korkmuyor anlamına gelmiyor. Onlar da özgürlük kavramıyor hiç.
Ne ya onlar da yok, onlar içgüdüsel şey.
Başıboşluk
anlıyorlar. Yani onlarınki de özgürlük değil. Çünkü özgürlük şey demek ki başıboşluk değil. Yani özgürlük doğru olanı yapmak demek sonunda. Haklı olanı, usul olanı yapmak. Ve O cahillerin ki şey değil, özgürlük değil o anlamda.
Geçtik mi?
Zamanı geçtik. Yani. Evet, bu şey. Niye bu kadar azaldık? Bu şey yapmak dolayısıyla herhalde, değil mi? O yüzden çok fazla şimdi yazın, yani ki panelimiz falan bitirirse burada 5-10 kişi. O zaman biraz daha geniş bir şey yapıyoruz. Yani hem hızlı yol almayacağız hem de zamanı boşuna geçirmeyeceğiz. Bu tür şeyler konulara girebiliriz. Yani haftaya o zaman meclis olsa şöyle bir gireriz. Yani Parmenides'i
yoğunluğa bakarız. Eğer yani kalabalık olursa
evet. Tabii yani şey göre. Çünkü geçen haftakinin yarısı var. Yani hemen var. Şu anda.
O zaman ben size salı günü için mesaj atarım. Siz de bana tamam dersiniz. Ben de gelirim.
Tamam. Okey. Oldu. Anlaştık.
İyi günler.
İyi günler.
İyi günler.
İyi günler Şale.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Bir özel bir şey mi var?
Ne gibi? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra